Fatih abi, bu hafta Şakka Kamer mevzu var ve muhacirlerin Mekke'ye dönüşü mevzuyla başlayacağız inşallah.
Evet, Habeşistan'a hicretle, ikinci kere hicretle emrolunan sahabe-i kiram hazaratı, Habeşistan'da malum müşriklerden gelen heyetin Necaşi'ye itirazları, buna mukabil olarak verilen cevaplar, bu bahisler işlenmişti. Biz yine çok çok böyle biraz daha hızlı ilerlemek adına mevzumuza, muhacirlerin Mekke'ye dönüşü, yani Habeşistan'a hicret eden ashab-ı kiram efendilerimizin tekrar Mekke'ye avdet edişleri hakkındaki bahsi işleyerek inşallah başlayalım. Cenab-ı Hak şimdiden dualarımızı, niyazlarımızı, Yad-ı Nebi'yi, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yad etmemizi inşallah rızasına muvafık ve mukarin şekilde kabul eylesin.
Amin.
Evet, buyurun efendim.
Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, her ne kadar müşriklerin eziyet ve hakaretlerinden kurtulmuşlar ve dini vazifelerini rahatlıkla yerine getirme imkanını elde etmişlerse de, doğup büyüdükleri ana baba vatanından uzakta gurbet hayatı yaşıyorlardı. Bu durum haliyle kendilerini üzüyordu. Son kafilenin hicretinden 3 ay gibi kısa bir zaman sonra, Kureyş ileri gelenlerinden birkaçının Müslüman olduğu yolunda haberler aldılar. İleri gelenlerinin Müslüman olması demek, müşriklerin toptan İslam'a teslim olması demekti. Bu haberler üzerine Mekke'nin artık kendileri için bir eziyet ve hakaret diyarı olmaktan çıkmış bulunduğu zannıyla, 6'sı kadın, 39 kişilik bir kafile ana yurtlarına dönmek üzere yola çıktılar.
Şimdi yine burada tabii artık kıymetli dinleyicilerimiz de alıştı. Burada şu andaki efendim metne baktığımızda kendimize yakın olan duyguları görürüz. Yani ana yurdumuzdan uzakta, gurbette yaşayan insanlar olarak veya birkaç günlüğüne bile olsa memleketinden, şehrinden uzaklaşan insanların ruh haline bakarak, kendimiz de yaşadığımız için bunu, ya doğru, hakikaten böyle bir yerde vatanından uzakta yaşamak tam bir gurbet hali, doğru, dayanamıyorlardır şeklinde hemen kalben de bunu tasdik ederiz. Fakat okuduğumuz ne kendi hayatımızdır, ne tamamıyla bize benzer insanların hayatıdır. Burada bir beşer hayatı işleniyor ama yegane bir beşerin hayatı işleniyor. Ve o beşerin etrafında çok hususi bir beşerden ve insanlıktan bahsediliyor. Sözü uzatmayalım. Ne demek istiyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ayrı kalmak, ondan uzaklaşmak, onu görememek sevdası sahabiye hakim olan sevdaydı. Eğer ana yurtlarına düşkünlük mevzu bu kadar hakim olmuş olsaydı ashab-ı kirama, veda haccında 120 bine aşkın olduğu söylenen sahabiden en azından %90'ı ya Mekke'de olurdu, ya Medine'de olurdu, ya kendi vatanlarında olurdu. Fakat böyle olmamıştır. Sahabe-i kiram hazaratı Allah Resulü ahirete göçtükten sonra Mekkeli olanlar da Mekke'de duramamış, Medine'li olanlar da Medine'de duramamış. Allah Resulü'nün muhabbeti ve hasretiyle başka başka vatanlarda Resulullah Efendimizin manevi iklimini ve muhabbetini insanlara vatan edindirmek üzere yollara düşmüşler. Tebliğe ve cihada kalkışmışlardır. Habeşistan'dan tekrar dönüş, Mekke'ye dönüş, Resulullah'a kavuşma iştiyakının bir dönüşü ve ona kavuşmak arzusunun bir neticesidir diye bakmak ilk planda en sıhhatli olan bakış açısıdır. Tabi bu muhabbetten behreya olmayanlar da bizim gibi insanlara da bu mevzuları anlatmak için işte vatan hasreti falan diye bunu izah etmek, belki bizim gibi o çok aşkı hakikiyi tadamayan insanlar için böyle izahlar da yapmak merhameten düşünülebilir. Daha iyi idrak etsinler diye adımlatsınlar, emekletsinler de o aşka doğru efendim tanıdık duygulardan hareket edilsin düşüncesiyle yola çıkılabilir. Fakat burada şunu söylemek lazım. Her ne kadar biz şu anda idrak edemiyorsak, kıymetli dinleyicilerimizi tenzih ederim, bu aşktan haberdar, zerre kadar haberdar olan insanlar bilir ki Resulullah'ı görüp de ondan ayrı kalmak binlerce vatan hasretinin de üstünde bir hasrettir. Ona kavuşamamak hasreti ayrı bir hasrettir, tahassürdür. O bir azaptır. Onu gördükten sonra ona hasret duymak çok çok ayrı bir hadisedir. Bunu idrak etmek lazım. Habeşistan'a hicretten sonra Mekke'ye dönen sahabe-i kiram hazretinin bu halet-i ruhiyelerini fark edemezsek yine siyeri okumuş sayılmayız kanaatini taşıyoruz. Evet.
Mekke'ye yaklaştıklarında bu haberin asılsız olduğunu öğrendiler. Ne var ki artık geri dönmek bir hayli zordu. Mekke'ye girebilmek içinse ya müşrik olan akraba ve dostlarının himayesine sığınmaları veya kimseye görünmemeleri gerekiyordu. Şehre serbestçe girmeye kalkmaları kendilerini düşmanın insafsız ellerine teslim etmek olurdu. Bu bakımdan muvakkat da olsa bir kısmı müşrik akraba ve dostlarının himayesine sığınmayı tercih ettiler. Bir kısmı ise himayeye lüzum görmeden gizlice şehre girdiler. Bu arada Habeş ülkesine geri dönenler de oldu. Bunlar Müslümanların Medine'ye hicretine kadar orada kaldılar. Sonra bir kısmı hicretin hemen akabinde Medine'ye gelip Müslümanlara katıldılar. Bir kısmı ise uzun mühlet Habeşistan'da ikamet ettiler. Mekke'ye yerleşenler Medine'ye hicrete kadar buradan ayrılmadılar. Müşriklerin her türlü eziyet ve işkencelerine imanlı göğüslerini siper ederek iman küfür mücadelesinde azimle sebat ettiler.
Evet, bu bahis de böyle. Sevgi baht olmuş ezelden bize, sizde bir türlü, bizde bir türlü diyor Aşık Yunus. Herkes de farklı farklı şekilde sevdanın ve aşkın tezahürleri var. Hepsi o muhabbet etrafındadır. Hepsi o muhabbetin meşkidir ve o muhabbetin bağıdır. Yeter ki o bağdan uzaklaşmayalım. Yeter ki meşru zeminde ama kendimize muhakkak o muhabbeti efendim bağlayarak, o muhabbetle yaşayarak sevk edelim. O hususta ömrümüzü harc edelim. Evet.
Şakk-ı Kamer mucizesi.
Bu arada daha belki hafta banttan yayınlamak zorunda kaldık. Burada fakirin rahatsızlığıyla alakalı bir durum vardı. Kıymetli dinleyicilerimizden özür dileriz. Keyfi bir durum değildi. O sebepten dolayı bugün de hafif bir kırıklık var ama inşallah şifaullah olan, yani Allah'ın şifası olan Resulullah Efendimiz'in şifasıyla Cenab-ı Hak bizim hasta bedenlerimize ve kalplerimize şifa ihsan eylesin.
Kureyşli müşrikler Resul-i Ekrem Efendimiz'in davasını tasdik eden birçok mucizeye şahit oldukları halde yine de inat ve inkarlarından vazgeçip ona sadakat ellerini uzatmıyorlardı. Gördükleri her mucizeye bir kulp takarak nazarlarda küçük ve basit bir hadiseymiş gibi göstermek isteyerek hem kendilerini hem de halkı aldatma yoluna gidiyorlardı.
Şimdi mucizeye kulp takmak güzel bir tabir. Çok hoş bir tabir. Yani mucizeler hususunda İlle bunu akli olarak izah etme çabaları var. Daha evvel de bunu zikrettik. Mucizeyi zaten siz aklen izah edebiliyorsanız onun adına mucize denmez. Mucizeye kulp takmak hakikaten güneşe kulp takmaya benzer ki güneşe kulp takmaktan da muhaldir. Çünkü güneş bile her ne kadar çok uzakta da olsa, çok efendim insanın ulaşması da zor olsa tasavvur edebilecek şekilde bir sıcaklığı, bir enerjisi, bir yörüngesi vardır. Yani akli ölçülerle bir ihatası vardır. Neticede güneşe bile seyahat düşünülebilir. Fakat mucizeyi aklen kavramak, güneşe kulp takmaktan bile beterdir. Mucizeyi kulp takmak tabiri. Çok yerinde bir tabir, çok hoş bir tabir. Allah selamet eylesin, Allah rahmet eylesin. Hayattakine de rahmet okunur çünkü. Güzel bir tabir. Şimdi yine kulp takmaya çalıştıkları, kendi süfli akıllarıyla balçıkla sıvamaya çalıştıkları mucize güneşlerinden bir tanesini daha bu bölümde işleyeceğiz inşallah.
Zaman zaman da akıllarınca Resul-i Ekrem'i güç durumda bırakmak niyetiyle kendilerince meydana gelmesi mümkün görmedikleri isteklerde bulunuyorlardı. Eğer gerçekten Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygambersen, şunu şunu yap, şunu şunu göster de görelim diyorlardı. Bu isteklerde bulunurken maksatları iman etmek değildi.
Aynı daha evvel de Safa Tepesi'ni hadi bakalım altına çevir diye Resulullah Efendimiz'e istihza edip sanki altına çevrilse iman edeceklermiş gibi Cenab-ı Resulullah Efendimiz'e karşı edepsizlikte ve terbiyesizlikte bulundukları gibi bu nevi şeyleri istemeye devam etmişler. Evet.
Bu isteklerde bulunurken maksatları iman etmek değildi. Bilakis kainatın efendisini güç durumda bırakmaktı. Fakat Cenab-ı Hak müşriklere karşı sevgili Resulünü hiçbir zaman güç durumda bırakmıyor ve hiçbir zaman muavenet ve muhafazasını üzerinden eksik etmiyordu.
Evet.
Yine bir gün ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Velid bin Muire gibilerin de içinde bulunduğu bir grup müşrik Peygamber Efendimiz'e gelerek, eğer sen gerçekten söylediğin gibi Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygambersen, bize ayı ikiye ayır, öyle ki yarısı Ebu Kubeys Dağı, diğer yarısı Kuaykan Dağı üzerinde görülsün dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, şayet bunu yaparsam iman eder misiniz diye sordu. Onlar, evet, iman ederiz dediler. Davasında haklı ve doğru olduğunu göstermek için mucizeyi istemek peygamberlerin vazifesidir. İstenilen mucizeyi yaratansa Cenab-ı Hak'tır. Ayın Bedir haliydi. Yani en güzel göründüğü 14. gecesiydi. Kainatın efendisi, Allah'ın emir ve iradesi dairesinde hareket eden aya şehadet parmağıyla işaret etti.
Şehadet etmeyen parmağı mı var? Şehadet parmağı deriz. Elimizi uzattığımızda, şöyle parmak olarak uzattığımızda en dikkat çekici işaret etme noktasında en belirgin, en bariz işareti yapan sağ elimizin baş parmaktan sonraki gelen işte işaret parmağı dediğimiz parmak en işaret edilmesi gereken ve öncelikle işaret edilmesi gereken şey Cenab-ı Hakk'ın tevhidi ve ona şehadet olduğu için işaret parmağı yerine şehadet parmağı ismini almıştır. Zira parmaklar içerisinde işaret etmeye en müsait olduğundan dolayı şehadet ismiyle, şehadet parmağı ismiyle de tesmiye edilmeye, isimlendirilmeye en layık efendim parmak budur. Şehadet parmağıdır. Fakat Allah Resulü için şehadet parmağı tabirini kullanmıyorlar. Onun mübarek parmakları her birisi Allah'ın şahitliğine, şahitliğine işaret ve delalet etme noktasında hepsi müsavi, hepsinin kendisine göre bir alameti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şehadet parmağını bile söyleme şeklinden kaçınmışlar, mübarek o parmaklarıyla diyerek ifade etmişlerdir. Hatırıma gelmişken bunu da kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Ne yapıyor? Saadetle bulunduğu mevkiden ayı işaret eder bir şekliyle mübarek parmağını o mes'ud aya, o kamere, nurundan yaratılmış olan Habibinin nuruyla nur vermekte olana bir Muhammedi imza için, bir işaret için. O ne bahtiyarlık. Yani Allah Teala'nın eşyasına da verdiği, efendim hilkatte iltimas geçtiği varlıklar var. Aynı insanlarda olduğu gibi. O ay ne bahtiyar bir aydır ki Resulullah Efendimizin nazarına ve işaretine mazhar olmuştur. Ne oluyor işaret edildikten sonra?
Bu işareti nebevi kafi geldi ve ay ikiye ayrıldı. Öyle ki yarısı müşriklerin istedikleri gibi Ebu Kubeys dağı üzerinde.
Hayır, müşriklerin talep ettikleri fakat Allah Teala'nın istediği gibi. Müşrikler istedi diye olmadı o. Allah Teala Habibi güçlük çekmesin, sıkıntı çekmesin diye Habibinin isteği üzere, Habibinin isteği üzere, onun talebi üzere Ebu Kubeys tepesine. Bir kısmı orada gözüktü.
Diğer yarısıysa Kuay Kağan dağı üzerinde iki parça halinde göründü.
Evet.
Resul-i Kibriya Efendimiz orada bulunan halka şahit olunuz, şahit olunuz diye seslendi. Bu apaçık mucize karşısında da müşrikler inat ve inkarlarından vazgeçmediler. Üstelik bu da Ebu Kepşe'nin oğlunun bir sihridir diyerek asılsız bir tevilde bulunup kendi kendilerini aldatma ve teselli etme yoluna saptılar. Gözleri önünde cereyan eden hadiseyi elbette inkar edemezlerdi. İnkar edemedikleri için de çıkar yol olarak sihirdir demek zorunda kalıyorlardı.
Sihirdir, illüzyondur falan gibi şimdikilerin söylediği söz ve maalesef şu ilk bölümün son dakikalarında birkaç tane mevzuyu da zikredeyim. Sonra ikinci bölümde esas bunu açalım. Maalesef günümüz alimleri demeyelim de alimlere hakaret olmasın. Günümüzdeki bazı ilmi eserleri okuduğunu düşünen kişiler, hatta tarihte de böyle olmuştur. Mucizeye kulp takma hususunda müşrikler kadar olmasa bile kendilerince ayın ikiye bölünmesini izah edemeyeceklerinden bu rivayetleri şazdır, çok zayıf rivayetlerdir, olmayabilir, haberi vahitle gelmiştir, çok da üzerine bir şey bina edilmesin falan gibi akılları ve hafsalaları almadığı için bu nevi izah ve tevil yoluna gitmişlerdir. Peki böyle midir? Değildir. Böyle muazzam bir şey olabilir mi? Olur. Niye olmasın? Çocukları diri diri toprağa gömen, taştan daha katı kalpli değil ayın, güneşin ziyadar oluşunu, herhangi bir kara taş kadar bile kalplerinde nur, ışık bulunmayan, ziya bulunmayan kalpleri işaretiyle şak eyleyip, onu açıp, onu şerh edip, içinden nurlar fışkırmasına vesile olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin derecesi, haydi haydi, zaten kendisine müştak, zaten onun ziyasıyla ziyalanan bir kalbe tasarruf noktasında asla ve asla büyük bir şey değildir. Ona kıyas edildiğinde çok çok muazzam bir hadise değildir. İnanmamış, kapkara olmuş, taştan beter olmuş Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Bir kalbi hizaya getiren işaretiyle, nazarıyla, muhabbetiyle nur parçasına, nur çerağına dönüştüren bir nazar-ı Muhammedi'nin ve işaret-i peygamberinin kameri ikiye bölmesi, nuru daha fazlalaştırması, nuru cüzlere ayırması Allah'ın izniyle ve müsaadesiyle çok çok zor değildir. İnananlara böyle. İnananlara ve inanmayanlara cevabımızı ise ikinci bölümde tekrar vereceğiz. Şimdi seküler mi diyorlar, global mi diyorlar, bir de hiç alakası olmayan küresel tabiri var. Küresel, ta başından sakat bir kelime. Küre kelimesi Arapça, salseleki Türkçe. Hani sayısal dersiniz belki ama rakamsal diyemezsiniz. Rakami diyecek haliniz de yok. Fakat küresel kelimesinde nasıl hataya düşülüyorsa, böyle seküler tabirlerle dini açıklama gayreti, aman Avustralya'daki adam da anlasın, yamyama da izah edelim, astrolojiyle uğraşana da anlatalım, astronotlara da anlatalım gibi, sanki Cenab-ı Hak nasıl anlatılması gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl tebliğ edilmesi gerektiğini bilmiyormuşçasına kendilerince bazı uyarlamalarda bulunan kişiler muhakkak hata yapıyor. Ha bu şu demek değil. Ayetleri ve hadisleri insanlar anlasın ve insanların karşıdaki muhatap bulduğu kişilere de bunu güzel şekilde aktarsın. İnsani özelliklerini, kalbi özelliklerini kullanarak bunu karşı tarafa anlatsın. Fakat aynı semazenin duruşu gibi. Nasıl semazen bir topuk üzerinde, bir ayak üzerinde durur. O ayak hep sabittir. Direk tutma denir ona. Fakat diğer ayak devamlı seyahat eder, döner, seyreder. Bunun gibi olmadıktan sonra zeminden, yerden, bulunduğunuz konumdan kaymamak mümkün değildir. Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin beyan ettiği ölçünün dışında felsefi izahlarla, efendim bir şeyleri monte ederek, yapıştırarak anlatmaya kalkmak, tarihi seyirden, efendim belki sosyolojik temayüllerden uzaklaşarak bile olsa, çünkü bunlardan uzaklaşmadan bir şey anlattığınızda o da yerindedir. Fakat bunlardan da uzaklaşarak veya en fazla bunlardan yararlanmak değil de tamamen bunların üzerine bir şeyleri inşa etmeye kalkarsa kişiler muhakkak hata ediyorlar. Şöyle ki, efendim bu tek bir haberle gelmiştir. Şakk-ı kamer mucizesi olmuş mudur, olmamış mıdır? Olursa şöyledir, olmazsa böyledir. O kişilere mahsustur falan gibi. Yoksa yani ne yaparız biz, ay ikiye bölünmüş olsaydı, bu çok acayip bir hadise. Yani biz bunu izah edemeyiz diyerek bu mevzuda pek konuşmamak taraftarı olmuşlar. Hayır, demin de arz ettiğim gibi ilk bölümde dinleyemeyen kardeşlerim için bir daha tekrarlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz taşlardan kara, kapkara olan kalplere nur-u ilahiyi ilka edecek, onların nurlanmasına vesile olacak nazara ve işarete sahipken, en karanlık geceden daha karanlık, zifiri karanlıktan daha da karanlık olan cahiliye karanlığını veçh-i saadetiyle aydınlatan bir Hazreti Peygamber'in şakk-ı kamer mucizesi, zaten ziyadar olan, zaten ona müştak olan bir kameri ikiye bölme mucizesi mukayese edildiğinde hiç de zor değildir. Resulullah Efendimiz'i tanımamaktan, kendisi gibi beşer zannetmekten kaynaklanan hatalardır bu nevi kulp takmalar. Şimdi inananı da inanmayana da tarihen tespit edilmiş bir vakayı haber vererek, ilan ederek bizim ihtiyacımız olmayabilir. Fakat neticede insanlar bunu öğrenmek isterlerse artık ellerinin altında hemen binlerce, milyonlarca dokümana ulaşabilecek alet, edevat, teçhizat var. Oradan da bunları araştırabilirler. Bir haber verelim. 1986 senesinde Güney Afrika'da bulunmakta olan, sonradan Müslüman olmuş bir zatın mektubu geldi. Bir ahbabımızın ziyaretindeydik. O da İngilizce falan biliyor diye de hazır yanımızda getirmiştik. O mektubun içerisinde ayrıca Sanskritçe yazılmış, efendim, bir taşın bulunduğu ve daha doğrusu bir fotoğraf var. O fotoğrafın orada bir mabet kapısı gibi, yani bir oyuk, kayadan oyuk bir mabet kapısı var. Kapının üzerinde de Sanskritçe bir yazı var. Böyle bir fotoğraf göndermiş. Şimdi mektupta diyor ki o zat, ismini vermeyeceğim. O zat diyor ki bu profesördür. Dünya musikilerini, etnik gruplarını falan araştıran, Amerika'da çok büyük araştırmalara imza atan bir kişidir. O zat diyor ki, Hindistan'ın yüksek bölgelerinde seyahat yaparken, yüksek bölgelerinde bulunan bazı keşişlerin yaşadığı tapınaklara, hatta şu anda boş olan, efendim, bazı tapınaklara, dağlara, tepelere oyulmuş manastırlara gittim. Fakat orada dikkatimi celp eden bir şey oldu. Hatta o kadar hayrete düştüm ve o kadar sevindim ki fotoğrafını çekip size bunu mektupla da bu hadiseyi anlatmak istedim. Fotoğrafını gönderdiğim mabet kapısının üzerinde şöyle yazıyor diyor. Budist rahiplerin inşa ettiği o kapının üzerinde şu ifade varmış Sanskritçe. Bu mabet, bu yapı, ibadet edilmek için inşa edilen bu yapı, ayın ikiye bölündüğünün görüldüğü sene yapılmıştır. Ayın ikiye bölünüşünün göründüğü sene yapılmıştır. Ve bir tarih var diyor. Şimdi bakın, tarihi karşılaştırdığınızda Şakk-ı Kamer mucizesinin olduğu seneyle aynı seneyi veriyor. Şimdi o inkara yeltenenler, illa bunu akla uygunluğunu vesaireyi falan araştıranlar, eğer bu kadar bu zincirden, bu silsileden gelen ashab-ı kirama, tabiine, Allah Teala'nın Kamer suresindeki ayetlerine, efendim evliyasına, ulemasına, tevatürle gelen yüzlerce, binlerce, milyonlarca belki konuşmaya, sohbete nazar etmiyorlarsa, bizden geçtik. Allah rızası için gitsinler, keşişlere sorsunlar. Hindistan'daki Budistlere, putperestlere sorsunlar. Belki imanları tazelenir. Yani bunlardan alamıyorlarsa bu feyzi, o taraftan alsınlar. Şakk-ı Kamer mucizesinde bulunanlar bile hiç olmasa sihirdir dedi de, en azından niyetlerini ortaya koydu. Ama bu şekilde tarihen de sabit olan, zaten bu anlattığım delile benim ihtiyacım yok. Bizim kıymetli dinleyicilerimizin de birçoğunun ihtiyacı yoktur. Fakat baksınlar, bu mabetteki yazıyı tespit etsinler. Ben hala hayıflanırım. Bunu çoğaltmak için fakültede sanat bölümünde olan arkadaşa bunu güzelce çerçeve yaptırsın falan diye verdim. Sonra o da Japonya'ya falan gitti. Bütün arşiviyle gitmiş. Ve sırra kadem bastı. Hala yanarım buna ama bunun tedarik edilmesi mümkün. Bu yani geçen bundan 5-6 sene evvel, ismini vermek istemediğim bir belgesel kanalında, böyle devamlı Darwinizmi vesaireyi savunan bir belgesel kanalında da yine aynı mabedi gösterdi. Yani bilinen bir yer burası. Ve üzerinde böyle yazıyor. Ayın ikiye bölündü. Hatta o mabede ay mabedi mi? Ayın ikiye bölündüğü mabet falan gibi böyle bir isimler falan da verilmiş. Oradan bunu araştırabilirler. Yani bu da gösteriyor ki sadece Mekke'de o an için, çünkü ben bazı kelam hususunda yazılmış eserleri okuduğumda hayretlere düştüm bu nevi izahlara. Yani efendim diyor, bu mucize diyor sadece Mekkeliler için yapılmıştır. Mekkeliler için Cenab-ı Hakk'ın onlara gösterdiği bir tecellidir. Başka yerden görünmemesi de mümkündür diyerek, hani ya biz bu ayın ikiye bölündüğünü hiç görmedik gibi bir şey söyleyenler olursa, onlara karşı da bir savunma sistemi geliştirmek için bunları bile notların arasına koymuşlar. Kitaplarına yazmışlar maalesef. Halbuki haberi sadıkla Cenab-ı Hak beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu mucizeyi göstermiştir. Sadece Mekke'de olanlar değil, dünyanın öteki tarafından dahi bunun gözüktüğü aşikardır. Şimdi bir de şu bir tane delille sadece geldiği için dikkat etmek lazım, üzerine inşa etmemek lazım diyenlere şunu soruyorum. Kur'an'dan bir ayet hakkında, Kur'an'dan bir ayet hakkında sadece bir kere zikredildi diye bir müstehzi tavra girmek, bir lakayetliğe düşmek insanın imanını sakatlamaz mı? Benim aklım hafsalam almıyor ama Allah yapmıştır, böyle beyan etmiştir, Resulullah Efendimiz de yapmıştır. Vallahi benim aklım almıyor ama doğrudur demek, en azından imanın en alt şubesi bile olsa imanın çerçevesinde kişiyi tutar. Ama bunun haricindeki sözlerin hiçbirini kabul etmek mümkün değildir. Evet.
Sırf Resul-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik etmemek için bu apaçık mucizeye sihirdir diyen müşrikler aralarında şöyle konuşmadan da edemediler. Şayet Muhammed büyü yaptıysa, bu büyüsü bütün yeryüzünü kaplayamaz ya. Etraftan gelecek olan yolculara soralım. Bakalım onlar da gördüklerimizi görmüşler mi?
Bu rivayeti de kabul etmiyor bazı hocacıklar. Evet.
Etraftan gelen yolculara sordular. Onlar da aynısını gördüklerini itiraf ettiler. Bütün bunlara rağmen ruhen ve kalben tefessüh etmiş, şirkleri gönüllerini kirletmiş müşrikler, iman ederiz vaadinde bulundukları halde inanmadılar, ebedi saadetin kaynağına koşmadılar, üstelik arkasından da şöyle dediler: yetimi Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti. Müşriklerin Peygamber Efendimizin bu parlak mucizesini inkar etmeleri üzerine Cenab-ı Hak inzal buyurduğu şu ayeti kerimelerle hadisenin vuku bulduğunu bildirip onlarınsa imansızlıkta, yalanda diretip durduklarını beyan etti. Estaizu billah. Kıyamet yaklaştı. Kamer ikiye bölündü. Hala bir mucize görseler yüz çevirip şöyle derler: bu devam ede gelen bir sihirdir. Kıyameti ve mucizeyi inkar ettiler. Hevalarına uydular. Halbuki Allah'ın vaat ettiği her iş için bir hakikat vardır.
Evet. Kamer suresinin ilk ayetleridir bu ayetler. Fakat şunu da müsaadenizle tefsirleri yapan ulemanın fikirlerini, daha doğrusu fikirden ziyade tespitlerini burada hatırlatmak isteriz. Zira ilk defa programı dinleyip sadece meale bakarak bu ayeti bulmak isteyen kardeşlerimiz olabilir, tefsirine bakamayabilirler. Şunu da hatırlatmak icap ediyor. Dikkat edilirse ayeti kerimede, daha doğrusu surenin hemen başında Şakk-ı Kamer mucizesini beyan etmeden evvel Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim, İktarabeti sa'atu. Saat, ki o saat denilince esas saat anlaşılır. Öyle bir saat vardır ki o muhakkak bir saat değildir. İnsanların 1, 2, 3 diye sayabilecekleri bir saat değildir. Saat mi istiyorsun? Gerçek bir saat vardır. Bir tane saat vardır. O saat nedir? Kıyamet saatidir. Kıyamet anıdır. Hakikatten bütün saatlerden daha, o saatler kıyamete bizi yaklaştıran saatlerdir. O saatlerdir. O saate götürdüğü için saat, saat, saat deriz. Bir saat vardır ama o da kıyamet saatidir. İktarabeti saatu, saat yaklaştı. Kıyamet yaklaştı. Ve şakkal kamer. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerini zikrederken Cenab-ı Hak güneşin ve ayın ziyasını kaybedeceğini, öleceğini, onların da bir zamanı, ecelleri var, mühletleri var, onların biteceğini ve öleceklerini, hatta güneşle ayın cem olacağını beyan buyuruyor. Yani ayın ikiye bölünmesi bir kıyamet alameti olduğu için, kıyameti hatırlattığı için, işte bak iktarabeti saatu ve şakkal kamer ayeti kerimesinde sizin için ayan beyan oldu ki, kıyamet saati kadar ayan beyandır ki kamer işte bölündü. Yani şu kamerin bölünmesi size kıyametin yaşatılacağının en yakın delili, burhanıdır manasına da geliyor. Fakat bunların hepsi var. 5-10 fasıl bunlar konuşulabilir. Burada bendenizin kıymetli dinleyicilerimize arz etmek istediğim, nazarlarına vermek istediğim yönü şu: kıyamet yaklaştı tabiriyle beraber kıyamet kopması ve kıyametin yaklaşmış olması o zaman da söylendiğinden bugünkü insana biraz tuhaf gelebilir. Bak 1400 sene evvel yaklaştı deniyor, hala kıyamet yok. Bizler zamanı kendimize göre yorarız. Kendimizin hayatıyla ve kendimizin tarihiyle sınırlandırırız. Fakat Allah Teala'nın da bir zamanlaması, bir sınırlandırması vardır. İşte Allah Teala'nın zamanlamasına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirmeleri en büyük kıyamet alametidir. Siyer-i Nebi okuyan kardeşlerimize bir daha söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirmeleri en büyük kıyamet alametidir. Ahir zaman ümmeti denildiğinde biz gittikçe kıyamet gününe yakın olan ümmet zannediyoruz. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabisinden şu güne kadar gelen bütün ümmetin adına ahir zaman ümmeti denir. Çünkü başlangıç olarak, nur olarak, mebde olarak, menba olarak zahir olan nur-u Muhammedi'yi cesed-i Muhammedi olarak dünyaya gelişi, peygamberlerden evvel nurunun zahir oluşu fakat peygamberlerin zahiren sonucusu oluşu ve sonra gelmesi mevzunu defaatle işledik. İşte böyle olduğundan peygamberlik ve risalet halakasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle başlayan bu tesbihin imamesi gibi olan bu imameden yine onda nihayete ermesi ve hitama ermesi artık bundan sonra kıyamete kadar her şeyin ayan beyan olduğu ve herkesin de kıyamet günü Resulullah'a erişen ama herkesin Resulullah'tan sorumlu olduğunun ilanı olduğundan Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesi kıyamet alametidir. Böyle bakıldığında bunun böyle olduğunu en büyük işarettir ki işte kıyamet yaklaştı ve kamer ikiye bölündü. Kıyametin yaklaştığına en büyük alamet Resulullah Efendimiz'di. Kıyamet gününün yaklaşmasına onun teşrifiyle işaret edildiği gibi onun işaretiyle kamerin ayrılması, bölünmesi de yine kıyametin yaklaştığına ve kıyametten mesul olduğunuza artık bundan sonra Hazreti Peygamber'den sonra sizin başka bir melce, başka bir sığınağınız, başka bir tabi olacağınız zatın gelmeyeceğine işaret vardır manasına zikrediyorlar Kamer suresinin tefsirinde. Şakk-ı Kamer mucizesinin bizlere söylediği manalardan bir kısmı bunlar. İnşallah tefsirlerine bakan kardeşlerimiz hem Şakk-ı Kamer mucizesini hem efendim bu kıyamet hakkındaki, kıyametin yaklaşması hakkındaki tefsirleri oradan okurlar inşallah.